Son İmparatorluk Osmanlı, İlber Ortaylı, 2. Kaset, 1. Yüz, sayfa 66. Patrikhane konusunda biz Osmanlı mevzuatını ve onun çizdiği tabloyu tanımadığımız için hep gaf yapıyoruz ve yüzümüz kızarıyor. Bu utanılacak bir şeydir. Kimseden hiçbir şey istemiyoruz. Siz Avrupa Birliği kurallarını falan takip etmeye kalkmayın. O yolu gösterebilecek öyle bir şey yok zaten. Kendi kendinize kanun yapmaya da kalkmayın. Siz ananeyi takip edin. O tablo sizin için çizilmiş. Onu takip edin. Burnunuzda, boynunuzda havada gezerseniz kimse size yetişemez. Fazla tafra satmanıza, laf etmenize de lüzum kalmaz. Bu çok önemli bir unsurdur. 15. asırda Rönesans'ın ortasında bizim karşımıza bir büyük Rönesans hükümdarı çıkmıştır. 15. yüzyıl Rönesans'ının devlet yöneticisi, hükümdar portresi nerededir derseniz Fransa'ya, Roma'ya bakmayın. O portre İstanbul'dadır. Bu çok açık bir gerçektir. Bunu da ben söylemiyorum, başkaları söylüyor. Şimdi burada birkaç dil bilen, tarihler okuyan, musikiler dinleyen, şarka ve garba açık, kendi emperyal protokolünü kendisi çizen, sarayını buna göre tersimleyen, mütevazı da olsa bir büyük hükümdar vardır. Ve o ateşli silahları kullanan bir ordunun başındaki mareşaldir. Bu da çok önemli. Babası da mareşaldi, dedesi de mareşaldir, büyük dedesi mareşaldir. Fakat Fatih, ateşli silahların kullanıldığı muasır bir ordunun mareşalidir. Ve bütün bu özelliklerin etrafında bu genç insanın, bu dahinin çizdiği hükümdar portresi son derece orijinaldir. Bundan bize ne kalır? O örneği takip edelim, sadece bu yeter. Sorunları halledersiniz. Çünkü bazı sorunlar maalesef kasabalının görüşüyle değil, bir imparatorluğun görüşü ve tersimciliğiyle halledilir. O zaman mirası kullanalım. Lale Devri. Osmanlı başkenti 18. yüzyılda tarihinde alışılmamış bir sulh dönemine girdi. 1711 Prut Zaferi ve ardından gelen 1718 Pasarofçu Anlaşmaları ile uzun harp yıllarının kayıpları kısmen telafi edilmiş, şair Nedim'in gözde olduğu bir hayattan kam alma havası yönetici grupları sarmıştı. 18. yüzyıl Türkiye'sinde tarımda ve zanaatlarda önemli bir gelişme olduğunu söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte barışın getirdiği bir rahatlama tüketimi artırmıştı. Nitekim lale gibi güzel, mistik ve Asya'dan Türkler tarafından getirildiği anlaşılan bir çiçeğin etrafında şekillenen bu tüketim aslında bir müddet evvel Flemenk ülkesini çok daha derin boyutlarda kasıp kavurmuştu. Yetiştirilen yeni lale türlerinin soğanlarını adeta açık artırma yoluyla kumara çeviren bu çılgınlık Hollanda'da tüccar hanedanlarını bile batırmıştı. Hollanda'daki lale çılgınlığına nispetle Türkiye'nin lale devri hayırhah biçimde değerlendirilmelidir. Bu dönemde lale düşkünlüğü şiir ve tesiple, giyim, kuşam ve yemek zevkiyle insanları belirli noktalarda birleştiriyordu. Sofra tanzimindeki inceliğin evvelki devirlere göre geliştiği müşahede edilmektedir. Yine kıyafet, mücevherat alanında bir incelme olduğu, asıl önemlisi bu incelmenin daha geniş gruplara yayıldığı gözlemleniyor. Topkapı Sarayı'nın hazinelerinde bile bu gelişmeleri görüyoruz ki sergimizde canlı örnekler mevcut. Diğer taraftan lale soğanını yetiştiren insanın toplumsal mevkii, mali durumu, tahsili ayırt edilmeden cemiyet içerisinde adeta ortak bir seçkinler tabakası oluşturulduğu görülüyor. Dönemin biyografi yazarlarından Ubeydullah'ın Tezkire-i Şüküfeciyan adlı eserinde ilmi hanedanlarının en seçkin üyelerinden bahçıvana, kasaba, bir şairden esnafa kadar herkes yer alır. Mühim olan ilahi çiçek lalenin güzelliğini anlamak ve ona hizmet etmektir. 18. yüzyıl Türkiye'si Batı Avrupa'ya Türküyeri'ye denen modayı, daha doğrusu yaşam üslubunu hediye etmiş, Avrupa baroku da mimariyle, bahçeleriyle, porseleniyle Osmanlı büyük şehirlerine girmiştir. Bu sulh dönemi içinde ordularımızın Avusturya ve Rusya ile er geç çatışacağı bellidir. Bu asrın bütün savaşlarının modern teknolojili ordularla yapıldığı açıktır. Osmanlı'nın başkentinde trigonometri, balistik öğreten mühendishaneler, giderek askeri cerrah ve veteriner yetiştiren okullar açılmaktaydı. 18. yüzyıl Türkiye'sinde modern tıpla üfürükçülük, tekkelerde süren sanatlarla medreselerdeki eğitim, modern eğitimle birlikte yaşamaktaydı. Geleneksel sanatlarımız ve bilhassa resim sadece Avrupa'dan değil, İran'dan esen rüzgarlardan da esinleniyor. İnsanlar şehirlerini tanımak için Ayvansaray'ı Hafız Hüseyin'in Hadikatül Cevami ve Ermeni İnciciyan'ın İstanbul üzerine yazdığı eserleri okuyor veya okutup dinliyordu. İstanbul'da klasik sanatlarda bir açılım başlamıştı. Daha evvel iktidar sahibi grupların aldığı bir takım ürünlerin çarşı pazarda satıldığı görüldü. İstanbul'un seçkinleri kadar halkı da aynı tip edebiyatla ilgilenmeye başlamıştı. Mevlevi tekkelerinin, rufailerin çok geniş bir kitleye musiki ve tesip öğrettiği, mesnevi okuttuğu anlaşılıyor. Öte taraftan sadece şair Nedim değil, Tayyarzade, Hançerli Hanım ve Şahmeran masalları, bazısı çok gerçekçi, bazısı menkıbevi ve masalımsı halk hikayeleri halinde kahvelerde meddahların dilinden naklediliyordu. Yazmaların sayısı çoğalmıştı. Bir müddet sonra matbaa ortaya çıktı. Hayatımıza girdiği söylenemez. Bazı eserler yazmanın istinsahı, kopya edilmiş nüshaları halinde yaşıyordu. Fakat ilginç olan halk edebiyatının taş baskılarla çoğaltılmasıdır. Lale'nin etrafında sokaktaki insan incelik, zarafet arar olmuştu. Çarşı esnafından manastır keşişlerine, medreselilerden tarikat ehline insanlar tören, ritüel ve musiki izler hale gelmişti. Bu çağ edebiyatımızda da, resmimizde de, süsleme sanatımızda da Lale ile temsil ediliyor. Lale, 18. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğunu birleştiren bir semboldü. 28 Çelebi Mehmet Efendi, Fransa'dan Lenoir'i celbetmişti. Kasır ve sarayların etrafı bu üslupta parklarla bezendi. Meydan çeşmeleri, hatta namazgahlar çiçek ve lalelerle bezendi. Kasımpaşalı Ahmet'in geliştirdiği türe Ahmedi adı verildi. Ulemadan Fenarizade Ahmet Efendi, Kıbrıs laleleri ile tanınırdı. Şalgam Ahmet Çelebi ve bizzat Padişah 3. Ahmet çiçekçilik düşkünüydü. İstanbul kibarlarından Sinan Paşazade Süleyman Bey de yeni türler geliştiriyordu. 18. yüzyılın namlı çiçekçilerinden biri Katmer Kehruba cinsini yetiştiren Uzun Ahmet'ti. Ubeydullah'ın eseri Rugani Ali Üsküdar'ın bu ünlü çiçek ressamının eseriyle tamamlanıyordu. 18. yüzyılın cami, sebil, namazgah ve hatta Selim Yakıştası gibi büyük barok binaları lalelerle süslendi. Bu devrin adı lale olsa da olmasa da güzelliğin yayıldığı, zarafetin yerleştiği bir Türk asrıdır. Harem. Harem Arapça yasak anlamındadır. Mahrem bundan türer. Çoğumuzun avami bir yanlış olarak düşündüğümüz selamlık karşılığı haremlik sözü de bu anlamda doğrudur. Hatta Yemen gibi ülkelerde de kullanılmaktadır. Topkapı Sarayı'nın en çok sözü edilen ama en yanlış bilinen yeri haremdir. Sarayın ve bütün devlet protokolünün en başta gelen bölümüdür. Çünkü padişahın evidir ve padişah evinin başında da Valide Sultan yer alır. Sarayın haremi iki yazımızın konusunu teşkil edecek. Çok kişinin sandığının aksine harem, Şark Müslümanlarına has bir kurum değildir. Üniversaldir, yani zamanlara ve mekanlara yayılmıştır. Harem gibi uygulamaların görülmediği milletlerin ve hükümdarların da kadına daha saygılı oldukları söylenemez. Versailles Sarayı'ndaki 14. Louis, çağdaşı 2. Mustafa ve 3. Ahmet'i kıskandıracak kadar bol hatunlu, bol masraflı bir hayata sahipti. Eski Çin'de, Hint'te, İran'da ve Bizans'ta, hatta Floransa senyörlerinin saraylarında harem ağası da cariye de vardır. Osmanlı bu kurumun en son bilinen örneğidir. Bugün belki bazı petrol zenginlerinin saraylarında kadın kalabalığı olabilir ama bu gelenekte ilgisi olmayan bir bidattır, yani sapmadır. 15. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı padişahları çok eşli evlilik yapsalar da komşu hükümdarların kızları tercih edilirdi. Orhan Gazi, Konta Kuzenos'un kızı Prenses Karlofene, 1. Murat ise İmparator Bulgar Kralı Ivan Aleksandr'ın kızı ile evlendi. Yıldırım Bayezid Han ise Kütahya Germiyan hükümdarı Süleyman Şah'ın kızı, sonra bir Bizans prensesi ve sonra Sırp despotunun kızlarından biri ve nihayet Aydınoğlu İsa Bey'in kızı Hafsa Hatun ile evlendi. 2. Bayezid'in annesi Dul Kadiroğlu hanedanından Siti Hatun'dur. Son yıllarda şeceresi tartışılmakla birlikte hanedandaki en son mavi kanlı prenses Yavuz Sultan Selim Han'ın eşi ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın validesi Kırım Hanı Mengli Giray Han'ın kızı Hafsa Hatun'dur. Osmanlı hanedanının büyük annesi Hürrem Sultan çocukları tahta çıkmadan vefat ettiği halde Kanuni Sultan Süleyman tarafından sultan unvanı verilen Avrupalıların Roxolana dediği Ukraynalı zeki ve güzel bir kızdı. Diğer büyük anne de gene Ukraynalı olan Hatice Turhan Sultan'dır. 1. İbrahim'in eşi 4. Mehmet'in annesidir. Anlaşılan hanedanımız Türk-Ukrayna karışımıdır. Saraya gelen cariyeler ya Kırım Hanlığı atlılarının Ukrayna ve Polonya ovalarından toplayıp getirdiği esireler ya da Azak ve Kefe Sancak Bey gibi görevlerin satın alıp hediye ettikleri veya Akdeniz'deki Cezayir korsanlarının ele geçirdikleri güzellerdir. Venedik soylusu Bafo ailesinin kızı Safiye Sultan da bunlardandır. Bunlardan başka Kafkasya veya Akdeniz adalarındaki, Balkan dağlarındaki fakir fukaranın canları kurtulsun diye saraya gönderdiği veya esirciye verdiği genç kızlar hareme gelirdi. 19. yüzyılda durum çok değişti. Daha çok hanedana ve halifeye bağlılık duygusuyla Çerkez veya Dağıstan aileleri hem de soylu kesimi hanedana gelin verircesine kızlarını saraya gönderirlerdi. Örnek vermek gerekirse 2. Abdülhamit Han'ın 4. kadını ve Ayşe Sultan'ın annesi Müşfika Kadın Efendi Abhaz beylerinden Ağır Mustafa Han'ın kızıydı. Her topluluk gibi haremde de eşitsizlik vardı. Bu doğaldır. Güzelliği ve zekasıyla temayüz edenler padişah gözdesi, ikbal ve giderek şehzade veya sultan annesi haseki olur. Hatta günün birinde valide sultanlığa ulaşırdı. Hiç belli olmaz, kocası padişah ölünce eski saraya gönderilmiş bir hasekinin günün birinde oğlu padişah olunca Beyazıt'tan Topkapı'ya her karakol menzilinde ihtiramla selamlanıp sarayda padişah tarafından eli öpülerek valide makamına ulaşması da mümkündü. Bu raddeye çıkmayanlar dışarıdan evlilik yapar, yani çira edilirlerdi. Asıl olan da buydu. Sarayın enderundaki gençlerinin bir ona çıkması, yani idarede görevlendirilmeleri gibi harem halkı da kimi zaman padişahın gözdesi dahi olsa saraylılarla veya diğer görevlilerle evlendirilirlerdi. Haremin kapısındaki hayırlı kapılar açan Allah'ım, bize de hayırlı kapılar aç ibaresi bunu gösterir. Enderun ve harem birlikte yönetici bir sınıf yaratan iki kurum, iki topluluktu. Talihi o kadar yaver gitmeyenler sarayda kalır, zeka ve sadakati ölçüsünde harem ketüdalıklarına, hazineler usta gibi bir memuriyete kadar yükselebilirlerdi. Nihayet bunu da yapamayanların basit hizmetçilikte kaldıkları da bir gerçekti. Geçmiş asırların korkunç hastalığı verem de haremdeki güzelleri tehdit eden belalardandı. Bununla beraber karamsar manzaraların yanında ilginç görünümler de vardır. Harem halkına yılda 2-3 kat elbise verilir, makul bir yevmiye de buna ilavedir. Sarayın yemekleri malum. Bundan başka Osmanlı Sarayı okuma yazma oranının hayli yüksek olduğu bir yerdir. Hatta bazı cariyelerin hizmetinde bulundukları şehzadeler kadar düzgün imlası vardı. Hürrem Sultan gibi şiir yazacak, dil ve edebiyat öğrenimini başarıyla tamamlayanları da unutmayalım. Harem kadınları Osmanlı kültürünü, dil ve musikisini kapardı. Evlenip dışarıya çıkanlar halkın arasında saraylı hanım olarak bu kültürü etrafa yayardı. Topkapı Sarayı harem bölümünün bugüne kadar ciddi bir rölevesi ve mimari değerlendirilmesi yapılmış değildir. 1960'larda bir bölümü restore edilen yüksek mimar Mualla Eyüboğlu'nun eserinden ve yaptıklarından anlaşılıyor ki hareme 19. yüzyıla kadar ilaveler yapılmış, bazı koğuş ve odalar da ahşap yapılarla ikiye bölünmüştür. Esasen haremin Topkapı Sarayı'na nakli de 17. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman devrine ait bir olaydır. Bu vakte kadar bugünkü Topkapı Sarayı padişahların günlük hayatlarını geçirdikleri ve daha çok resmi büroların bulunduğu bir yerdi. Beyazıt'ta üniversitenin bulunduğu bölgedeki saray padişahın evi ve haremiydi. 16. yüzyıldan sonra da sarayın mimarisiyle pek uyum teşkil etmeyen bu bölüm genişlemiş, hatta padişah evini teşkil eden bir takım bina ve köşkler sahile doğru yayılmıştır. Bütün bunların çoğu elimizde yok. Sepetçiler Kasrı ise padişah pavyonlarından sayılmaz. Sultan Abdülaziz döneminde bu bölgeden geçen demiryolu her şeyi alt üst etmiştir. Demiryolu hattının kaldırılmasıyla Sirkeci Ahırkapı bölgesinin yeniden bir gezi ve restorasyon bölgesi olarak ağaçlandırılması düşünülmelidir. Osmanlı saray hareminin uçsuz bucaksız koridorlar, sayısız odalar, çıplak cariyelerin yüzdüğü havuzlu sofalardan oluşan büyük bir mimari kompleks olarak düşünülmesi abestir. Harem bölümü aslında 16. yüzyılda oluşan yeni idari anlayışın mühim bir aygıtı, bir önemli kurumudur. Ama aynı zamanda trajik bir mekandır. Bugünkü harem sarayın Gülhane Parkı'na doğru eğimli arazisi üzerinde Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Şurası muhakkak ki bütün saray gibi harem bölümü de gayet sıkışık yaşanılan, ölçünün ve sert kuralların hükmettiği bir yerdi. Harem aslında iki bölümden oluşur. Üst ve alt bölümler. Gözdelerin yani ikballerin, hasekilerin oturduğu üst bölüme sarayın kuşhane kapısı denen orta avludaki kapıdan girilir. Burada altın yol üstünde ilk olarak Darüstade ağası ve ona bağlı harem ağalarının odaları yer alır. Esirciler tarafından Habeşistan'ın güneyinde avlanan zenci çocuklar ne gariptir ki yukarı Mısır'daki Hristiyan Kıbrı manastırlarındaki rahipler tarafından ameliyatla hadım edilir ve haremlere sevk edilirdi. Sarayın bu kesimi onların muhafazasındaydı. Yine üst katta yani haremin saray avluları hizasındaki bu bölümünde 1. Abdülhamit, 3. Osman, 3. Ahmet gibi padişahların odaları bulunur. Çineleriyle meşhur bu bölümde veliaht dairesi de yer alır. Haremin derin katına cariyeler avlusundan aşağıya 40 merdiven denen basamaklarla inilir. Burada iki tarafta koğuşlar bulunur. En alt sofada ise cariyeler hastanesi, gasilhane ve meyit kapısı denen isminden de anlaşılacağı üzere cenazenin çıktığı kapı yer alır. Harem Gülhane Parkı'na doğru eğimli bir arazi üzerinde kurulduğundan kuşhane kapısı ile bu kapı arasında dik bir merdivenin bağlantı kurduğunu ve havalandırma deliklerinin de buna paralel olduğunu belirtelim. Yetenekli veya yeteneksiz, güzel veya az güzel, sağlıklı veya sağlıksız olarak doğmuş olmanın ve zeka farklılığının insan hayatını harem kadar etkilediği bir başka mekan yoktur. Enderunlular kadar olmasa da harem halkının da eğitimi vardır. Okuma yazma başta olmak üzere musiki, dikiş nakış ve adab erken olmak üzere dışarıdakilere göre iyi eğitim görebileceği açıktır. Hiç kuşkusuz entrika düzeni kendine göre zengindir. Haremin sürekli politika ve entrika üretilen bir yer olduğu ise tartışılır. Bu özellik, yani haremin politik entrika merkezi olması bizim tarihimizde bir asrı kapsar. Yani Hürrem Sultan ile Küsem Sultan'ın büyük valide olduğu iki devir arası dışında saray hareminin herhangi bir mahfelden daha politik olduğunu söylemek zordur. Harem halkı, yani cariyeler, ikbal denen gözdeler, hasekiler ve valide sultan, nihayet kalfalar ve ustalar gibi görevliler sınıfı dışında hanedan üyesi olan sultanlar, şehzadeler, 4. Mehmet ve 3. Selim gibi şimşirlik denen hapishaneye kapatılan eski padişahlar harem halkını oluştururdu. 15. ve 16. yüzyılda haremde hiç de kalabalık bir nüfus yoktu. Vakıa ki şehzadelerin sancaklara gönderilmesinden vazgeçildi, kafes ve şimşirlikte cariye sayısı da arttı. Tarihçilerin verdiği rakamların mekanla uyuştuğu şüphelidir. Üstelik bunlar başka kaynaklarla da pek kontrol edilmişe benzemiyor. 18. yüzyıl için verilen 400 küsur rakamı fazla görünüyor. 19. yüzyıl için tekrarlanan Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı'nın 600 küsur kişilik nüfusu da haremin konumu açısından yeniden gözden geçirilmelidir. Harem bahtsız genç hayatların başladığı bir mekandır. Talihi yaver giden kızlar en üst noktaya kadar tırmanır. Haremde yaşam hiç de kolay değildi. Halk arasında ağzını yaya yaya haremden bahseden insanların gerek burada yaşanan çetin hayatı ama aynı zamanda buradaki yetenekli ve zeki kadınların yarattığı kültürel ortamı tanıyıp anlamadıkları ve tarihteki bir topluluğa bilir bilmez saygısızlık ettikleri çok açıktır. Harem eğlencelik bir yer değildir. Her şeyden önce bir evdir. Hiç değilse her ailenin evi kadar saygı gösterilmesi gerekir. Topkapı Sarayı'nın harem dairesi önceden öğrenerek sessizce ve edeple gezilecek bir yer olmalıdır. Osmanlı'da öteki. Öteki, other, Anglo-Sakson çevrelerin son icadı. Bu alienus anlamında bir kelime. Bence hiç de tutarlı olmayan, yani tarif vasfı olmayan bir deyim. Öteki, bir Rus matryoşkası gibi sonsuz iç içilik ihtiva eden bir kavram. Hristiyan için Yahudi öteki, Yahudinin içinde Eşkenaz ve Safarat Yahudi öteki. İdare edilen edene öteki diyor bakıyor. Velayetün, nas belayül azim, başkasını idare büyük beladır diyor ortaçağ Arap devlet teorisi. Renkler, adetler, yenen yemekler insanları birbirine göre öteki yapmaya yeter. Kapalı kavimler öteki mevhumunu kolay yaratıyor. Üstüne düşüyor ve abartıyorlar. Beşeriyetin sorunlarını çözmeye çalışan bir alay endüstriyel toplum bu abartmanın alasını yapıyor. Ötekiyi yaratıyor, abartıyor, büyütüyor, sonra da kendi pişirdiği put biçimli ekmeği yiyen cahiliye Arapları gibi problemle gürültü patırtı çıkarıp güya savaşıyor. Her şey öteki olabilir. Kadın ve erkekten itibaren bu ayrım başlayabilir. Bu kadar geniş kapsamlı bir tarifle, bu kadar geniş kapsamlı bir kavramla dünyamızı anlayabilmemiz pek mümkün değil. Öteki doğrudan doğruya azınlıklara hakim grupla, hakim olmayan bir grup, idare edilenle idare eden bir grup arasındaki ilişkileri tarife yöneliktir. Hiç şüphesiz ki sosyal bilimler alanında böyle bir konuya el atmak için tarih vazgeçilmez bir alandır. İki nedenle. Birisi epistemolojik olarak bilgi bakımından gereklidir. Tarih deneyimi, tarihi olayları tefsir etmek, yorumlamak bize geniş bir ufuk kazandırır. İkincisi, zaten yaşadığımız toplumda bir takım sorunları anlayabilmek için onun geçmişine yönelmek zorundayız. Geçmiş olmadan bir sorunu, bir müesseseyi, bir devamlılık gösteren olayı anlamamız mümkün görünmemektedir. Hiç şüphesiz bizim mensup olduğumuz çevre, Dünya İmparatorluğu'nun bize devrettiği çevredir. Biz bir büyük imparatorluğun, tarihteki son romanın, son kozmopolit imparatorluğun varisi olan milli bir cumhuriyetiz. Ulusal bir devletiz. Fakat bu ulusal devletin içindeki sorunların önemlice, çok önemlice bir kısmı bu imparatorluğun bünyesinden bize kalmıştır. Onun için bunu bilmek zorundayız. Bunu bu açıdan kullanıyorum ve bu mirası, bu geçmişi bildiğimiz takdirde de sorunları her kabul edişimizde daha soğukkanlı olacağız. Bizim milli bünyemizdeki, ulusal bünyemizdeki bu sorunları hiçbir şekilde Avrupa devletlerinin mazisine, geçmişine bakarak çözmemiz mümkün değildir. Anlayamayız, kavrayamayız. Çünkü o tip bir yapılanmamız yoktur. Mesela bir Almanya, bir İskandinavya, bir Polonya, nihayet işte geçmişteki bazı göçebe milletlerin, kabilelerin bir araya gelmesiyle bunların kullandıkları dilin etrafında Hristiyanlığın ve kültür olarak da Roma mirasının ama taşradaki uzantısını bıraktığı müesseselerle oluşmuştur. Buralarda aşırı yabancı unsurlar, yani alieni, öteki dediğimiz yabancı unsurlar pek yoktur. Bu unsur orta zamanlar boyunca Yahudi idi ve bu toplumlar Yahudiliğe karşı tahammülsüzdü. Yani dinin ortaya koydukları, dinin getirdiği ideoloji en başta böyle bir yabancılığı, böyle bir düşmanlığı körüklüyordu. Hazreti İsa'yı çarmıha gelenler Romalılar değildir. Romalı vali Pontius Pilatus'la bunu emreden, empoze eden Yahudilerdir ve demişlerdir ki bu adamın kanı bize aittir. Biz mesulüz. Bu bizim şeriatımızı ihlal ediyor. Bunu çarmıha geleceksin. Bu doktrin dolayısıyla ilk önemli büyük konsil Hristiyanlığın İznik konsili Yahudilere lanetlemiştir. Bakın burada bir karar yoktur. Bir lanetleme vardır. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla kararın veya konunun değiştirilmesi gibi antisemit bir politikayı ve davranışı kaldırmak da mümkün değildir. Doğrudan doğruya bu lanetleme, bunun getirdiği hava zaman içinde uzar gider. Bunun ancak okuma, fikirlerin değişmesi gibi eylemlere zaman içinde değiştirilebileceği açıktır. Nasıl değişiyor bu? Hristiyanlık dünyası çok kanlı bedeller ödendikten sonra milyonlarca Yahudinin fırınlanması gibi müthiş bir olaydan, İkinci Cihan Harbi'ndeki Nazizm olayından sonra ancak bu konuda toparlanmaya, daha toleranslı bir tutuma geçmeye, mea culpa yani kusurunu itiraf etme ve düzeltme sürecine girmiştir. Ama hepsi içinde bu söz konusu değildir. Dolayısıyla bu dünyanın azınlık sorunlarını, ötekine bakış yöntemini Doğu dünyasında görmemiz mümkün değildir. Çünkü Akdeniz dünyası çok eski zamanlardan beri muhtelif dillerin, muhtelif dinlerin, etnisitelerin bir arada yaşamak zorunda kaldığı bir dünyadır. Buradaki gerilimler doğrudan doğruya iki grup arasında geçmez. Daimi surette bu dağınıklık ortasında her daim grupların kendi aralarında kendilerine göre yarattıkları bir ortam, bir uzlaşma biçimi söz konusudur. Kaldı ki çok uzun zaman birlikte olma, şehirleri ve kırları birlikte paylaşma durumu vardır. Bu topraklarda biliyorsunuz şehirleşme çok eski bir olgudur. Mesela Mezopotamya ve Mısır'da tarım devrimi dediğimiz ekme biçme devrine geçiş Batı Avrupa'dan 4500 sene, neredeyse 5000 sene evvel vukua gelmiştir. Dolayısıyla buradaki bu yerleşik kültüre geçme ve yazının kullanımı da daha önce başlamıştır. Bir taraftan M.Ö. 4000-5000'de yazı kullanılmaya başlıyor, öbür tarafta yazıyı Romalılar getiriyorlar. Ondan evvel doğru dürüst bir yazı yok. Kent medeniyeti Akdeniz'de çok eskidir. O yüzden bizim içine girdiğimiz Orta Doğu Akdeniz medeniyeti çevresinde böyle bir birlikteliği yaşamak, öteki dediğimiz unsurlarla bir arada olma olgusu söz konusudur. Ve tabii ki bu öteki sizinle bir kültürün, bir hayatın içinde var olmaktadır. Yazı insanları yaklaştırır, dil öğrenimi kolaylaştırır. Sümerce çok uzun zaman bütün Mezopotamya'da konuşulan bir edebi dildi. Sonra Aramca öyle oldu, Orta Çağ'da da Arapça aynı işlevi gördü. Bunu imparatorluğumuzun tarihinde görmek mümkündür. Size sadece küçük bir örnek vereyim. 19. yüzyılda ilahiyat idaremizde bir reform yapılmıştır. Denmiştir ki valinin yanında bir idare meclisi olacak. Bu idare meclisinde vilayetin hakimi, baş yargıcı, tahrirat müdürü, diğer müdürler, ziraat müdürü, umur-ı hariciye dediğimiz oradaki konsolosluklarla ilişki yürüten müdürün yanında defterdar, tabii bir de halktan seçilmiş üyeler olacak. O seçilenlerin ikisi Müslim, ikisi gayrimüslim olacak diyor. Fakat asıl önemlisi ruhani reisler de bulunacak diyor. Şimdi Diyarbakır'a bakıyorsunuz. Mesela bu dediklerinizin yanında Şafii müftüsü, Hanefi müftüsü, Süryani Kadim, Süryani Katolik metropolitleri, Ermeni ve Ermeni Katolik ve Ermeni Protestan, üç din grubunun ruhani lideri hepsi bulunuyor. Adeta o vilayet, idare meclisi tarihte görülmemiş bir ruhban şurası gibi bir şey. Ve bunlar birbirlerine benzeyen adetlerle o şehrin surları içinde, şehrin dışında daha küçük şehirlerde, yerleşmelerde ve köylerde bir arada yaşıyorlar. Geçen asırda ve bu asrın başında mesela Mardin, Diyarbakır gibi bölgelerdeki köylere bakarsanız bunu görürsünüz. Bir takım köyler karışık, öyle köy var ki Süryani kadim nesletteki Hristiyanlar ile Yezidiler dediğimiz grup aynı köyde yaşıyorlar. Şimdi bunların arasında ne kadar gerilim olursa olsun insanlar ötekiyle bir arada yaşama alışkanlığını edinmişler. Bu onların doğal bir yanı. Bunu bilmek gerekiyor. Tabii bu kolay anlaşılmayan bir olgu. Bir takım ülkeler bunu anlamıyorlar. Ötekinin nasıl olacağını bilmiyorlar ve derhal kötü bir benzetme yapıyorlar. Kendi Hristiyanların yaşadıkları şehir ve bu şehrin içinde yayılmış getto dediğimiz Musevilerin oturduğu bölümleri böyle tanımlıyorlar. Yani adam kavrama böyle bakıyor, çok yanlış. Parantez içinde ilave edeyim. Getto Venedik'te ortaya çıkmış bir kavramdır. Venedik şehrinin baruthane mıntıkası, yani en tehlikeli ve pis mıntıkasında Yahudilerin yerleşmesinden dolayı bu adı taşır. Bu bölgenin sokakları surlarla çevrilidir, duvarlarla örülüdür. Sadece giriş çıkış için bir iki kapısı vardır. Geceleri ahali buradan içeri girip gettosuna dönmek zorundadır. Şehrin içinde kalamazlar. Strasbourg gibi şehirlerde mesela şehirleri terk ederler, onların yerleri şehrin dışındadır. Ve gece çanlarına da Judenglock, Yahudi çanı denir, son çan. Yani o duyulduğu zaman Yahudilerin artık şehri, Hristiyanların yaşadığı bölgeyi, gündüz iş yapmak için geldiği yerleri terk etmiş olmaları gerekir. Getto orada kalır. Böyle bir yapılanma bizde yoktur. Tabii ki Osmanlı şehirlerine de baktığınız zaman insanların kendi dinlerine göre mahalleler seçtiğini görürsünüz. Bu çok anlaşılır bir şeydir. İstisnası azdır bunun. Yani Müslüman mahallesinde Ermeni, Ermenilerin istif olduğu bir yerde bir Rum, hatta bir Müslüman olabilir. Genelde insanlar kendi dillerini konuşacakları, kendi dinlerini birlikte ifa edecekleri mahalleleri seçerler. Bu genel bir eğilimdir. Kimse bundan gocunmaz. Çünkü hiç kimse kendi kızının, kendi oğlunun daha evvelde söylediğimiz gibi başka mezhepten, dinden insanlarla evlenmesini, görüşmesini istemez. Dolayısıyla buralarda temas sınırlıdır. Bu bir kültürel temastır. Bilhassa 19. ve 20. yüzyılda komşuluk bağları, tanışıklık bağları gittikçe artmıştır. Çünkü insanlar okul dediğimiz en önemli müesseseye bir anda kavuşmuşlardır. Osmanlı eğitim reformları laik reformlardır. Yeni kurulan okullar, medresenin, Müslüman cemaatinin, Rum kilisesinin, Yahudi cemaatinin, din gruplarının kontrol dışındaki eğitim kurumlarıdır. Burada her dinden çocuklar bir arada büyümüşlerdir. Mesela bu, dini ayrılıkları kıran değişmelerden birisidir. Çünkü insanlar çocukluk, gençlik arkadaşlıklarını hiçbir zaman terk etmezler ve hayatın her safhasında bu birliktelik devam eder. Zamanla modern semtler kurulmuştur. Orada parası olan herkes oturmuştur ve bu gelişme yavaş yavaş devam etmiştir. Türkiye'nin zenginleşmeye, şehirlerin büyümeye başladığı 60'lardan itibaren de gittikçe artmaktadır. Bugün ülkemizde artık böyle azınlık mahallesi yok falan etnik grubun oturduğu sokak ve semt, onların kendi içinde kapanıp yaşaması gibi bir durum söz konusu değildir. Olamaz da. Sanayiye bakın, ticarete bakın, iş hayatına bakın, akademik hayata bakın. Her yerde, her zümreden insanı bir arada görüyorsunuz. Bu anlamda artık ötekilik mefhumu bizim hayatımızdan silinmektedir. Geçmiş asırlarda ötekilik çok ilginçti. Öteki diye bakarlar birbirlerine ama bir yaşam kültürünü benimserler, mutfağa kadar aynı kültürü benimserler. Farklılıklar olmasına rağmen çok benzer yemekleri vardır. Yaşayışları birbirine benzer. Mesela ilk baktığında Ermeni ile Müslümanı ayırt edemezsin. Kıyafet nizamnamesiyle ayrı kıyafet giymeye tabi tutulsalar da gruplarca buna pek uyulmaz ve çok ihlal edilirdi. Fakat hayata bakışları aynıdır. Yani Ermeni ailesi de peder şahidir. Ermeni ailesinde de kaş göç vardır. Herkesin ırz ve namus anlayışı birbirine benzer. Şurası bir gerçektir. Osmanlı Yahudisinin Osmanlı Müslümanına benzeşme oranı ve miktarı herhalde onun Amsterdam'daki, İngiltere'deki, Belçika'daki, Avusturya'daki Yahudilerle birlikteliğinden, benzeşmişliğinden çok daha fazladır. Gider ayak bir takım başka gruplar içinde bu böyledir. Günümüzdeki globalleşmeden, benzeşmeden bahsediyoruz. Gene aynı durum söz konusudur. Bunun üzerinde ısrarla durmak gerekiyor. Nedir Osmanlı için öteki? Öteki, Osmanlı devlet nizamımızda adı konmuş bir sistemi ifade eder. Yani millet. Bir milletin mensubu olmak için kıstas, konuşulan dil değil, dindir. Yani Ermeni Ermenice konuşur ama bağlı olduğu kilise itibariyle. Ortodoks Gregorian Ermeni milleti denir. Onlar kiliseye bağlıdır, inananlardır. Katolik dendiği zaman Ermeni Katolikleri anlaşılır. Bu Katolikler geçen asırdaki diğer Katolikler gibi Latince kullanmazlar. İbadetlerde Ermenice kullanırlar. Dini liderlerini, rahiplerini kendileri seçer. Roma onları usulen tasdik eder. Fakat bunlar Katoliktir tabii ve şunu belirtmekte yarar var. Bu Katolik grup birbiriyle hiç temasa geçmez. Yaşam biçimlerinde, kültürlerinde, yani kısacası hayat tarzlarında bile bu yüzden zamanla ayrılık baş göstermiştir. Protestan milleti denir gene. 19. yüzyılda ortaya çıkan Ermeni protestanlardan söz edilmektedir. Rum milleti dediğimiz zaman da Romalı demektir. Bilmekteyiz ki Bizans'tan beri devam eden Rum patrikhanesine, kilisesine bağlı gruplar sırf Helenler değil, Arnavutlar, Bulgarlar, Makedonlar ve hatta bazı Araplar. Bugün bunlar Kudüs Rum Patrikhanesi'ne tabi olarak, Rum Ortodoks olarak Ürdün'de, Filistin'de, kısmen de Suriye'de yaşıyorlar. Demek ki burada geniş bir din yelpazesi söz konusudur. Tıpkı Müslüman milleti, İslam dediğimiz zaman Türk'ü ile Müslüman olmuş Bulgar, Pomak, Boşnak, Arnavut, Kürt, Çerkez hepsi bir arada. Tabii önemli tebarüz ettirmeliyiz. Osmanlı İmparatorluğu'nda Müslümanlık çoklukla Türklükle, Türk kültürüyle bağdaşır. Bu Müslüman milletler için, gruplar için Türkçe bir lingua franca, yani anlaşma vesilesidir ve her biri Türkçe öğrenmeyi bir marifet sayar. Ama dikkat edin, Türkçe biliyorlardı demiyorum. Hele o asrın Bosna'sında, o engebeli arazide Türkçe bilen boşnak çok az bulursun. Arnavutluk'ta keza, Uzak Arabistan kıtasında, Suriye'de, Bağdat'ta, Musul'da Müslümanların Türkçe konuşmasını bekleyemezsiniz. Ama Türkçe orada da Arapça yanında bir lingua franca idi. Bir konuyu tebarüz ettireyim. Ben 60'lı yıllarda genç bir insan olarak Suriye'ye, Lübnan'a çok gittim. O yıllarda da Türkçe ile her yerde anlaşmamız mümkündü. İmparatorluğun yıkılışından sonra kaç yıl, kaç zaman geçmiş. Türkçe hiçbir mektepte okutulamaz hale gelmiş, hiçbir yerde yazılamaz hale gelmiş. Buna rağmen hala biliniyor. Aynı şekilde Rum Patrikhanesi'ne bağlı Hristiyanlar arasında da Helenizm ve Helen dili, yani böyle bir çimento, lingua franca, ortak dil rolünü oynardı. Hatta bu milletlerin Rumca öğrenmeleri bir imtiyazdı. Mesela imkanı olan Rum okuluna giderdi. Yunanca öğrenir ve zamanla kendi Bulgar kimliğini de unuturdu. 19. yüzyılda Bulgar milliyetçiliği ortaya çıktığı zaman eğitimi görünen adamlardan birisi olan Aprilov da öyleydi. Ve derhal bu milli, ulusal kimlik ortaya çıkınca Bulgarlarla İstanbul'da Fener'deki Rum Patrikhanesi arasında şiddetli bir çatışma meydana geldi. Hatta Filibe olayları dediğimiz Filibe'deki Rum metropolitin öldürülmesiyle bu olayla büyüdü ve kanlı safhaya bile geçti. Hiç şüphesiz ki bu renkli imparatorluğun içinde bir de Yahudi milleti vardır. Yahudi dinine bağlı Beni İsrail, İsrailoğulları bir yerden geldiklerine inanıyorlar. Bu bir vatanın çocukları olduklarına inanıyorlar. Bu kaçınılmaz. Ama sarışını da, esmeri de, hatta çikolata derilisi de aynı inancın, aynı kavmin içinde. Ama imparatorlukta bunda bir din birliği aramayınız. 15. yüzyılın sonunda başlayan göçler dolayısıyla Judeo-Espanyol veya Ladino dediğimiz Kastilya şivesi, yani İspanya'nın önemli eski lehçesinin üstüne ilave edilen İbranca, Türkçe, Rumca, Ermenice lügatle bir hoş lisan ortaya çıkmıştır. Bu çok yaygın idi ve İstanbul'da, İzmir'de ve Rumeli şehirlerinde olduğu gibi Selanik gibi Yahudi nüfusun en kalabalık olduğu şehirde, ki bütün dünyanın büyük Yahudi metropolitiydi burada da, bu dil duyulurdu. Ama Mezopotamya'ya gittiğimiz zaman Museviler Arapça konuşur, Kürtçe konuşur ve daha ilginci Aramca dediğimiz bugünkü Süryani Kilisesi'nin dili konuşulur. Eğer bu üç dil Yahudilerin dağarcığından silinmişse, 1948'den itibaren Yahudi devletinin İsrail'in ilanından itibaren yoğun göç dolayısıyla silinmiştir. Onu unutmamak gerekiyor. Burada muhtelif grupların aynı dinin çatısı altında toplanması söz konusuydu. Daha da ilginç bir konuya değinelim. Türkçe konuşan Hristiyanlar vardı. Karaman dediğimiz, yani eski Karaman Beyliği sınırları, bugünkü Konya vilayeti artı Toros kesimleri, Niğde Aksaray vilayetimizin dahil olduğu ta Kayseri'ye kadar uzanan Ürgüp'ü içeren coğrafyayı göz önüne getiriniz. Buralarda yaşarlardı ve Rum Ortodoks milletinden ama halis Türkçe konuşan Türklerdi. Burada Türkçe konuşan ama bildiğimiz Anadolu Türkçesini kafları gaf diye telaffuz eden, konuşan bir grup vardı. Tabii her Rum inancında olan Türkçe konuşuyor değil. Mesela Ürgüp'tekiler Türkçe konuşur, onun yanı başında bugün Mustafa Paşa dediğimiz Sinasos'ta Helence konuşurlar. Bu çok enteresan bir şey. Bunun bilinmesi lazım. Şimdi bu grup İstanbul'a göç ettiği zaman Rumca falan bilmiyor, duyuyor. Sabahlar hayır olsun yerine biz de onlar gibi diyelim diyor. Sabahın kalimera diyor. Maalesef bu geniş zümre tamamıyla dini aidiyetinden dolayı Hellen unsuru gibi mütalaa edilmiş. Ve 1920'lerde mübadele ile birlikte yurt dışına, Yunanistan'a gönderilmiştir. Bunu biz yakın tarihimizin siyasi kültürel yanlışlarından biri olarak görüyoruz. Çünkü bu gidenlerin Yunanistan'da mutsuz oldukları çok açık bir şeydir. Kısaca millet geçmiş asırlarda ötekiyi ifade eden bir içtima teşkilatlanmaydı. Bunu Avrupa'daki azınlıklarla mukayese edemeyiz ve bu tip bir azınlık kültürünü ve hukukunu da bu tarafa yansıtmamız mümkün değildir. Osmanlı döneminde ahilik. Esnaf tarihi ve hali hazırdaki durum bizim önemli konularımızdan biridir. Çok da tartışılmış değildir. Osmanlı İmparatorluğu'nda esnaflık en az tartışılan konulardandır ve bu tartışmalar da daha ziyade kendini tekrarlıyor. Bizim cemiyetimizin insanları bunu çok yaparlar. Mesela Orta Asya'daki parti üyeleri komünizmin esası İslam'da da var derlerdi. Yani Karl Marx'tan önce Müslümanlar su kullanımı işini çözümlemiş demek isterlerdi veya şimdi çok söyleniyor. Asıl kadın erkek eşitliği Müslümanlıkta var. Çünkü kadın erkek eşitliği gibi bir mevhumu, yani feminizm gibi bir akım ve dalgayı gözden kaçırmayacak, bir yandan da Müslümanlığı elden bırakmayacak bir yorum yapılıyor. Buna biz son derece tehlikeli bir yorum çeşidi diyoruz. Eğer insanlar her her devrin, yani kendi gününün ihtiyacına ve problemine göre yeni baştan din yorumlamaya ve vaaz etmeye kalksaydı, iş karman çorman olurdu. Çünkü dinin ve vahyin esası bütün zamanları ve mekanları kapsayan bir mesaj olmasındadır. Tebliğ getirmesindedir. Tebliğe vesile olmasındadır. Sonra mesela oturuyorlar, ahilikte sınıf çatışması var mı diyorlar. Yeni bir mefhum, yeni bir problem, batıdan gelme bir sorunsal buraya aksediyor. Sen onu ahilikte ne diye mezzediyorsun ve bir problem olarak ortaya koyuyorsun. Sonra diyor ki, baktım, tetkik ettim ahiliği diyor. Halbuki doğru dürüst bir ansiklopedi maddesi bile okumamıştır. Sosyal sigortalar orada da var diyor. Sosyal sigorta çünkü yeni bir kavram. Geçen asırda ortaya çıkmış, işçi sınıfı çalışıp çabaladıktan sonra ihtiyarlayınca sokakta kalıyor. Mesela Polonyalı rejisör Andrzej Wajda'nın Vaatler Ülkesi filminde görürsünüz. Bir ihtiyar patronun peşinden koşuyor ve ne olur beni işten çıkarma diyor. Çünkü adam artık ihtiyarlamış, atıyorlar, atılınca da bitti. Batı toplumlarının şartlığı içinde adama kimse de bakmaz. Ne çocukları bakar, ne mahallesi bakar. Hele şehirde o acından dilenir. Bunları önlemek için ortaya konmuş bir şeydir emeklilik sigortası. Yani batıdaki toplumun zayıf olan aile, kabile ve sülale bağları içerisinde yeni çıkan bir işçi sınıfının mağduriyetini, yaşama hakkını sağlamak için konmuş yeni bir müessese. Bunun ahilikle alakasını kurmak zoraki bir uzantıdır. Burada kimse ihtiyarladı işe yaramaz diye sokağa atılmaz. Çünkü kendi sülalesi, ailesi bakar. Bakılmazsa ayıplanır, adamlar kınanır. Kısacası orada birincil grup mekanizmaları işler. Binaenaleyh insanlar tarih bilmeden yorumlar yapıyorlar. Bunlar çok tehlikelidir. Onun için ben de bu esnaf tarihi toplantısına katılmak istemedim. Fakat bir iki dostumun ısrarıyla katıldım. Çünkü işin esasını isterseniz insanlar tarih okumadan günün şartları ve günün polemiklerine cevap mahiyetinde kendilerine göre bir ahilik tanımı yapmalarından son derece müştekiyim. Bunu ilmi bulmuyorum ve tehlikeli de buluyorum ayrıca. Bazıları mesela şimdi gördüm sermaye ve emek ahilikte bir arada diyor. Böyle bir şey yok. Çünkü sermaye ile bugünkü emek bir başka türlü ortaya çıkmış. Bunun ahilikle çaresi bulunmaz. Çünkü ahilerin zamanında böyle bir mekanizması yok. 500 kişiyi çalıştıran bir fabrika yok. Onun için bu gibi sloganları getirip bağdaştırmanın da bir manası yok. Ve ahilik Mussolini tipi bir sendikacılık demek değil. Bunların hepsi gayet indiği yorumlardır. Şimdi ahi sözü nereden ileri geliyor? İlk defa Sühreverdi'nin Risaletül Fütüvesi'nde geçiyor ve orada feta, fityan kelimesinin karşısına ahi kelimesi konmuş, ahi buradan geliyor. Risale böyle Arapça başlıyor ama tabii Farsça devam ediyor. Zaten Farsça kaleme alınmıştır. Jean Dany 1920'lerin 30'ların Türkologlarından. Türk grameri yazan Polonya asıllı Fransız Türkolog alim. Bunun akı diye Türkçe bir kelimeden ileri geldiğini iddia ediyor ve bu tartışma devam ediyor. Ahi, Arapçası itibariyle ihvan, kardeşim demektir, kardeşlik demektir. Buna Batı dillerinde fraternite de derler. Meslek birlikleri, meslek loncaları, meslek dayanışması evrensel bir olaydır. Medeni her toplumda evrensel bir olaydır. Dolayısıyla ahi tipindeki bir birlik sadece bize has değildir. Medeni aleme has bir birliktir. Tabii bunun bizim kendimize göre renkleri vardır, adetleri, teşrifatı vardır. Kendimize göre dini, mistik bir karakteri vardır. Biz onu bilmek, öğrenmek ve de tatbik etmek zorundayız. Bugün de bu konulardan bazı şeyleri belki yakalamak mecburiyetindeyiz. Unutmayın ki Türkiye'de bugünkü esnaf birliklerinin ahilikle alakası yoktur. Bu çok açık bir şeydir. Bunlar hiçbir şekilde meslek dayanışma birlikleri değildir. Meslektaşlarının kötü halleriyle ilgilenmezler, iyi halleriyle de ilgilenmezler. Meslektaşlarının ahlaksızlığıyla da ilgilenmezler. Mesela adamın birisi kötü iş çıkarır ama meslektaşını çok alakadar etmez. Niye etmez? Şahsen anlamış değilim. Mesela marangoz birliğinin içinde çürük iş yapan bir adamın ahvali niçin öbürlerine alakadar etmiyor? Bu çok olumsuz ama ilginç bir durumdur. Kapitalist cemiyet dediğimiz, sanayi cemiyeti dediğimiz yerde esnaf birlikleri içinde, meslek birlikleri içinde meslek ahlakı ve teknik ahlakın niçin acaba öbürleriyle ilgisi yoktur? Meçhul. Bu Türkiye'ye has bir durum. Yani Türk toplumunda herkes her istediğini yapar. Mesela adam yanlış yere araba park eder, apartmanın girişini kapatır, arabasıyla kimse ilgilenmez. Bu sorumluluğun olmadığı bir toplumda böyle kendi başımıza ahi ananeleri çizmeyelim. Sosyalizmin ahilikle de bir ilgisi yok. Ama belirli bir disiplinin varlığını açıklamak lazım. Şimdi bu mesele ilmi bakımdan çok önemlidir. Çünkü batıdaki mevcut teoriler orta çağda İslam dünyasında fütüvvet ve lonca dediğimiz meslek birlikleri, loncaları yoktur diyorlar. Bunun yoktur denmesi, işte bunlar damsız yerde oturur gibi bir laftır. Yaşamayı bilmezler, temizlenmeyi bilmezler gibi bir hükümdür aslında. Mesela Kahire'de, Mısır'da, Memlükler devrinde, Fatımiler devrinde esnaf loncalarının olmadığını ileri sürüyorlar. Ira Lapidus diye bir Amerikalı tarihçi, bir uzman böyle diyor ve bu görüş kabul görüyor. Halbuki buralarda meslek birlikleri var. İşte bu fütüvvet dediğimiz kardeşlikler, meslek kardeşlikleri var. Bunlar iyi tetkik edilmediği ve literatüre inilmediği için bunlara kimse bir şey söyleyemiyor veya yüzeyden bakıyor. Tabii biz de ahilikle uğraşanlara metodik olarak dikkat ediyorum. Çoğu hiçbir şekilde bu işin tarihini bilmiyorlar. Normal olarak esnafla uğraşan bir adamın yöntem icabı bakması lazım. İngiltere'de bu iş nasıl? Almanya'da bu iş nasıl? Orta Çağ'da bu iş nasıl? Roma devrinde bu iş nasıl? Yunan devrinde bu iş nasıl? Hep araştırıp soruşturup bakması lazım ki mukayeseli olarak bir fikre varabilsin. Bu yapılmamış bizim tarihçiliğimizde. Bunu yapmaya birazcık gayret eden bir adam rahmetli Osman Nuri Ergin'dir. Mecelle-i Umuri Belediye'de bir konuyu ele aldığı zaman şehir idaresi ne şekilde, nasıl olmuş diye Avrupa tarihine bakmak ihtiyacını hissetmiştir. Mukayese yapmadığımız takdirde bir medeniyetin, bir müessesenin nasıl var olduğunu, onun boyutlarını veya var olup olmadığını karara bağlayamazsınız. O bakımdan Roma İmparatorluğu'nda mesela loncalar halinde teşkilatlanan kolegyum adı verilen gruplar var ve eparhın İstanbul şehrini yöneten memurdur, hem yargıç hem de belediye reisidir, tıpkı bizim İstanbul kadısı gibi. Şehri esnafının kaydettiği Terra Eparhion dedikleri defteri var. Orada Bizans loncalarını, meslek birliklerini görebilirsiniz. Bizde de böyle esnaf listeleri nerede bulunur? Mesela 17. asrın meşhur yazarı Seyyahı Evliya Çelebi'nin İstanbul cildinde bulunur. Ondan sonra tabii ki siciller de devamlı bunlara atıfta bulunur. Çünkü işlemler, fiyat vermeler oraya kaydediliyor ve bunun gibi bir takım başka kitaplarda bulunur. Ayrıca Selçuklu devrinden beri de bu konularda bizlere bilgi veren bir takım eserler vardır. Selçuklu Türkiye'sindeki localardan, meslek birliklerinden bahseden kitaplar hangisidir? İbni Bibi'nin Selçuknamesi yahut El Evamirül Alaiye Fiili Umuril Alaiye Alaaddin devrine ait meşhur kitabıdır ki Adnan Sadık Erzi ve Necati Lügal bunu çevirmeye başladı ve tıpkı basın neşrini yaptılar. Çevirisi bitmedi. Almanca çevirisi vardır. Bizim eserlerin böyle talihsizliği var. İbni Bibi kendisi Sultan Alaaddin Keykubat'ın yeğenidir. İbni Bibi hala halasının oğlunun ismini taşıyor. Padişah sülalesini, sultan sülalesini ihtisap için bu unvanı kullanıyor. Bunlar mesela büyük inceliklerdir. Sonra Aksaray'ın Müsameretül Ahbar adlı eserinde de tam anlamıyla çevrilip yayınlanamamıştır. Burada bunlar Selçuklu devri loncaları hakkında bize bir fikir verir. Bu eserleri istinaden yazılan monografiler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi en son Erdoğan Erçil'in Selçuklu Türkiye'sinde Meslekler adlı Türk Tarih Kurumu'nda yayınıdır. Buna bakılabilir. Şimdi bilhassa Sühreverdi'ye baktığımız zaman ahilik denen meselenin ne olduğunu görüyoruz. Kuvveti olan adam ancak bu işi yapabilir diyor. Bu ilginç. Yani fraternitelerde meslek sahibi, sıhhatli, kuvvetli ve zeki olacaksınız. Serseri olamazsınız. Bir kabiliyetiniz olacak. Çünkü vardır böyle serseri toplayan meslekler. Onu sayalım. Bileği kuvvetli insan, kuvvetli insanlar bir araya gelirler. Bir takım çeteler meydana getirirler. Bunlar iyi şeyler de yapar. Yani mümkündür. Allah yoluna da çarpışabilirler. Kötü şeyler de yapabilirler. Bizim tarihimizde de vardır bu. Burada meslek sahibi olacaksınız, kuvvetli olacaksınız, savaşçı olacaksınız. Bunlar hakikaten bir dönem şehirleri yönetmişlerdir. Mesela Ankara şehrini Timur istilasından kurtaran bunlardır. Timur biliyorsunuz şehrin civarındaydı ama şehrin içine giremedi. Timur İzmir'i fethetti. Yani İzmir o dönemden itibaren bir daha Bizansların eline düşmedi. Türklere kaldı ve bunlar sırf Ankara'da değil birçok yerde varlar. Mesela İbni Battuta'nın seyahatnamesindeki buradan Kırım'a, doğudan batıya Türkiye'yi gezmiş orada görüyorsunuz. Mesela Ladik'ten bahsediyor. Ladik neresi? Bir sürü Ladik var. Yunanca Ladik, Laidakia diye telaffuz edilir ve Anadolu'da Konya'da Ladik vardır. Denizli'de Ladik var, bir de Samsun'da. Ne var ki doğrusu Ladik değil, Laadik'tir. Samsun'daki en yakın telaffuz edilenidir. Laidakia olduğu için Laadik diyorlar. Mamafih İbni Batut'ta Denizli Ladik'ine gelmiş ve orada anlatıyor bunları. Mesela iki adam var. Ahi reislerini Sinan ile Tuman diye veriyor. Tuman dediği T ile yazıyor ama belli ki Ahi Tuman'la Ahi Sinan iki takım olmuşlar ve aralarında bir gerilim var. Hem sevabından hem meraktan olsa gerek İbn-i Battuta'yı kim misafir edecek diye. Bir de getireceği malumattan Arabistan'ı anlayacak, o eğlence olacak ama anlaşamıyorlar. Hatta birbirlerine bıçak çektiler diyor İbn-i Battuta. Nihayet çözüm olarak kura çekilir ve kafile önce Ahi Sinan Zaviyesi'nde misafir edilir. Daha sonra misafir ağırlama sırası Ahi Tuman'ın arkadaşlarına gelir. Ahiler şehrin idaresine kesinlikle hakimler. Yani ahi reisleri olmadan, ahi şeyhleri olmadan hemen hemen hiçbir konuda karar verilemiyor. Osmanlı devrinde böyle bir şey yok artık ve bunun olmaması da müsbet. Çünkü bu tarzda bir otorite parçalanması hoş karşılanmaz. Avrupa şehirlerinde bir takım gruplar var ve bu gruplar arasındaki uzlaşmadan dolayı demokrasi oluyor. Şehirlerde demokrasi inkişaf ediyor deniyor. Bu lonca teorisidir. Yani şehirlerde esnaf loncaları bir araya geliyor ve bunların arasındaki uyum ve karar mekanizması dolayısıyla şehirlerde demokrasi gelişiyor. Böyle bir tarif var. Bu tabii %100 doğru aktarılmış bir şey değil ve bizde böyle olmadığı için de bizde demokrasi yok deniyor. Bu bir görüştür. Bize has bir görüş değildir. Fakat bu görüşe çok sahip çıkan bazı Türkler bilhassa 20. yüzyıl başından itibaren tarihçiliğimizde bunu aramışlardır. Ahiler arasında böyle bir demokrasi var demişler. Demin arz ettiğim gibi bunların hepsi gündelik problemlerle yapılan yaklaşımlardır. Böyle bir tarihçiliğin gerçeği açıklamaya hiçbir faydası yoktur. O 1000 kişilik, 2000 kişilik, en çok 5000 kişilik fakir orta zaman şehirlerinde bir tarafta kilise, bir tarafta zaten iktidarı pek zayıf olan hükümdar arasındaki çatışmadan istifade ile bir takım esnafın ve tüccarın ucundan idareye karışmasıyla oluşan bir mahalli demokrasi var. Bu tür bir fukara anarşizmini Orta Doğu'nun şehirlerinde aramak beyhudedir. Bazı gelişmeleri şartları içinde değerlendirmek gerekiyor. Onun içinde kalkıp böyle bir demokratik model gereğini burada aramak taklittir. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.